Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1400 Hicri Kameri, 23 Cemadüssani 1443 ve Miladi 26 Ocak 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Aziz Sek ile İran'ın Viyana'daki nükleer müzakereler üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Tonder İran'ın Hovercraft yapımında gücünün simgesi, Türkiye gündemi ve kalıcı yeter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ile Bakü ilişkilerin iki ülke milletin ortak din ve inancı temeli üzerine kurulu olduğunu belirtti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanları savunma ve güvenlik alanında işbirliğine vurgu yaptılar. Bakır Ekeni ile Mora görüştü. Gulam Hüseyin Muhsin Ejeyi, Sultan Hüseyin uşakları İran'a karşı hiçbir ahmaklığa kalkışamaz dedi. Ve Irak Sağlık Bakanı, İran yapımı ilaçlara güveniyoruz dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede iki ülke halklarının iyi komşuluk ilkelerine uygun olarak yaşamakta olduğunu belirterek Azerbaycan-İran ilişkilerinin her alanda gelişeceğini söyledi. Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin önümüzdeki yıllarda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim dedi. İran'ın gücünün bölge güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Reisi, tekfirci grupların ve terör örgütü IŞİD'in varlığı hiçbir yerde bölge halkının çıkarına değil, Amerika ve Siyonist rejimin oluşturduğu bu gruplar bulundukları her yerde cinayet işleri yapmışlardır ifadesine kullandı. Reisi, Siyonist rejimi insanların düşmanıdır ve Müslüman milletlerin dostu olamaz. Siyonistlerin bölgede ve Filistin halkına karşı saldırganlığı bu gerçeğin bir kanıtıdır ifadesinde bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da bu görüşmede İran yetkililerle görüşmesini oldukça faydalı, yararlı ve verimli değerlendirdi.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmesine vurgu yaptılar. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani dün Tahran'a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Tuğgeneral Aştiyani ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaparak iki milletin tarihi ve kültürel ortaklıklara göre İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerekiyor dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Tuğgeneral Aştiyani, iki ülke özel jeopolitik konumları ve özellikleri nedeniyle kapsamlı ilişkileri genişletme konusunda çok fazla kapasite ve yeteneğe sahiptir ifadesini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise Azerbaycan toprak bütünlüğünü savunma yönündeki tutumundan dolayı İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei ve İran hükümetine teşekkür ederek İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücü gurur kaynağıdır dedi. İran'ın savunma sanayinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Hasanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı ayrıca İranlı mevkidaşını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne davet etti.
İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakerekyani ile Avrupalı koordinatör Enric Mora Viyana'da bugün de görüştüler. Bakerekyani ile Viyana'daki görüşmelerin koordinatörü Mora bugün yeniden bir araya geldiler. Bugün ayrıca İran'ın baş müzakerecisi ile AB heyetleri ve 3 Avrupalı ülkenin heyetlerinin başkanları bir araya geldiler. Amerika'nın İran'a karşı zalimce ve yasa dışı yaptırımlarının iptali için 8. tur görüşmeler 27 Aralık 2021 tarihinde başlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti defalarca Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği için yaptırımları kaldırmak suretiyle anlaşmaya dönmesi ve hükümlülüklerinin doğrulanması gerektiğini de tekrar etmiştir.
İran ile Irak futbol milli takımları arasında yarın düzenlenecek karşılaşma öncesinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran takımına mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı mesajında sonuç ne olursa olsun milli takımın ülkenin onur kaynağı olduğunu belirterek futbolcuların gösterecekleri iyi performans ve yiğitçe oyunla aziz İran milletini sevindirmelerini temenni etti. İran İslam Cumhuriyeti futbol milli takımı Dünya Kupası elemelerinin nihai aşamasında yarın Irak takımı ile karşılaşacak. İran takımı Irak'ı yenmesi halinde Dünya Kupası'na en hızlı yükselme rekoruna imza atmış olacak.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Golan Hussein Monsenece, sultan düzeni uşaklarından İran'a karşı hiçbir ahmaklığa cesaret edemeyeceğini belirtti. İran Yargı Erki Başkanı bugün silahlı kuvvetler, yargı kurumu çalışanları ve yargıçları ile buluşmada düşmanlar tarafından yıllardır gündeme getirilen içi boş tehditleri işaretle silahlı kuvvetlerin İslam İnkılabı rehberinin tedbirleri ve halkın desteği ve gelişmiş yerli imkanlarla güç ve caydırıcılık olarak duruk noktada bugün durduğunu vurguladı. Mohsen Ece'yi sultan üzerinden uşaklarından İran'a karşı hiçbir halt edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Geçen 40 senede İslami İran'ın devrime darbe vurmak için uyguladıkları tüm komplolara karşı galip geldiklerini de ifade eden Yargı Erki Başkanı, bugün silahlı kuvvetlerin caydırıcılık gücü ve iktidar olarak zirvede durduğunu söyledi.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Şehit İrlu'nun kızı bu büyük şehidin yaşamı ve şehadeti hakkında yeni detayları paylaştı. Koronaya yakalandıktan sonra kötü şartlar altında ülkeye getirildikten sonra şehit olan kutsal savunma gazilerinden Şehit Hasan İrlu'nun kızı bugün o büyük şehidin şehadetinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İrna yaptığı açıklamada Ali Suud'un hastalanan babasının tedavi için ülkeye getirilmesini engelleme çabalarına işaretle, Ali Suud'un babasının Suudi komutanlarla takas edilmesine dair şart ileri sürdüğünü ancak o şehit ailesinin buna karşı çıktığını ifade etti. Bu takasla direniş cephesinin zarar görmüş olacağına dikkat çeken Fatıma Erlu, doktorların babası üzerinde yaptıkları analiz ve tahliller sonrasında vücudunda yetersiz beslenme yüzünden hiçbir vitamin kalmadığını anladıklarını belirterek bunun Suudi Koalisyonu'nun abluka ve ambargosundan kaynaklandığını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefasına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefasına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.851 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.303'e, vaka sayısı 6.279.410'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1267'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.088.367'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Irak Sağlık Bakanı Hane El-Gami, İran Kızılay Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile yaptığı görüşmede İran'ın ürettiği ilaçlara güvendiklerini söyledi. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı binasında yapılan görüşmede ülkesinin İran üretimi ilaçlara güvendiğini ve İran'dan özellikle de genetik tedavilerinde ve kanser için kullanılan ilaçlar ve kitlerin ithal edildiğini belirtti. El-Gami, İran Kızılay Cemiyeti'nin de kendi ürettiği ilaçlarla ilgili bilgiler paylaşarak ithal edebileceklerini ifadelerini kullandı. İran Kızılay Cemiyeti'nin Necef ve Kerbela kentlerindeki hastanelerin çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirten El-Gami, İran'ın koronanın ilk zamanlarında ülkesine bu hususta sağlık protokollerinin belirlemesi ve bu hususta tecrübelerini paylaştığını vurguladı. Kolivend de Irak'a ilaç ihracatının yanında teknoloji transferine de hazır olduklarını belirterek Irak'ın ihtiyacını bildirmesi durumunda Irak'ta ortak ilaç üretim merkezlerini kurabileceklerini söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sevgili halkım, bu akşam saat 22'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22'de açıklama yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Sevgili halkım, bu akşam saat 22'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere. Bu arada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. Davutoğlu, ittifak ve seçim konusuna ilişkin artık bu görüşmelerimiz salt iyi niyet ve nezaket görüşmelerinden ötesinde dedi. Babacan yaptıkları görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu. Çoklu bir kriz ortamındayız. Hastalarda yaşanan çoklu organ yetmezliği gibi ülkemiz maalesef şu anda çoklu bir kriz ortamında. Ülkemizin içinden geçtiği buzlu süreci değerlendirdik. Arkasından siyasi partiler arasında süre gelen diyalog ve işbirliği süreçlerinin üzerinden geçtik. Uzunca bir süredir Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin de içinde olduğu 6 partiden oluşan bir komisyon, bir anayasa değişikliği ve sistem değişikliği üzerinde çalışılıyor.
Gazze 16 senedir abluka altında. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Avru Akdeniz İnsan Hakları Merkezi, Gazze'de yaşayan 2 milyon 300 bin insandan 1 milyon 500 bin kişinin işgal rejiminin 2006 yılından beri uyguladığı insanlık dışı abluka yüzünden uluslararası standartlara göre yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatlarını idame ettirdiğini dile getirdi. Merkez, uluslararası toplumu işgal rejimini bu insanlık dışı ablukasına son vermeyi zorlamak için harekete geçmeyi çağırdı. Merkezin dün ablukanın başlatılmasının 16. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'nin de temin ettiği 16 yıldır süren acı, abluk altında doğan bir nesil başlıklı raporunda ablukanın sebep olduğu korkunç acılar, sıkıntılar ve zorluklar hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Raporda işgal rejiminin bu süre içinde sadece Gazze'yi bütün insani hizmetlerden yoksun bırakan ablukayı katı bir şekilde uygulamakla yetinmeyip, zaman zaman geniş kapsamlı savaşlar açarak bölgede büyük yıkımlara ve tahribatlara sebep olduğuna, sonra da yıkılan yerlerin yeniden imarı için gerçekleştirilen tüm girişimlerin önüne geçtiğine dikkat çekildi. İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik son savaşı ise 10 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 21 Mayıs 2021'deki ateşkesle son bulan 11 günlük savaşıydı. Bu savaşta da bölge ahalisinden çok sayıda insan hayatını kaybederken binlerce insan da yaralandı ve aralarında gökdelenlerin de yer aldığı gerek ikamet gerekse iş için kullanılan yüzlerce bina yıkıldı. Bölgenin altyapısı ise büyük zarar gördü. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Irak Haçlı Şabi Teşkilatı yaptığı açıklamada Haçlı Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD mensuplarının Neyneva vilayetine bağlı Sincar bölgesinin güneyinden ülkeye sızma eylemini etkisizleştirdiklerini duyurdu. Son günlerde Irak ve Suriye'de hareketliliğini artıran terör örgütü IŞİD üyeleri bu kez Irak'ın Sincar bölgesinin güneyinde bu ülkeye sızmaya çalıştılar. Ancak Haçlı Şabi güçleri terör örgütü mensuplarının bu çabasını etkisiz hale getirdi. Terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Haseke vilayetindeki Gabiran cezaevine saldırması ve teröristlerden bazılarının firar etmesinin ardından Irak ordusu ve güvenlik güçleri firari unsurların Irak topraklarına girmesini engellemek için teyakkuza geçmiştir. Irak güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü IŞİD'e karşı hava operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bu ülkede parlamento seçimlerinin zamanında yapılmasına vurgu yaptı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bu ülkeye parlamento seçimlerinin 15 Mayıs 2022 tarihinde düzenleneceğini ifade etti. Aoun sözlerinin devamında ayrıca Kuveyt'in Farc Körfezi ülkeleri ile koordinasyon içinde Lübnan'a teslim ettiği planı işaretle Lübnan ile Arap ülkeleri arasında özellikle Fars Körfezi'nin kıyısındaki ülkeler arasında güven ortamını güçlendirmek için olan planını sıcak karşıladıklarını söyledi. Aoun Lübnan'ın bu plana yanıtının bu hafta sonuna kadar Dışişleri Bakanı tarafından Kuveyt'e götürüleceğini kaydetti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasir Muhammed cumartesi günü Lübnan'ı ziyaret ederken söz konusu planı Lübnan'a sundu.
İbrani kaynaklar Yemen silahlı güçlerinin Dubai Expo fuarına yönelik saldırmak için uyarıda bulunmasının bu rejim başkanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret tarihi yaklaştığı bir sırada Siyonistleri dehşete düşürdüğünü bildiriyor. El-Meyadin televizyon kanalı İbrani kaynaklardan naklen verdiği haberde Yemen güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne son saldırıları ve Sana'nın Dubai Expo fuarına saldırabileceğine dair uyarısının ardından Siyonist rejim yetkililerinin Yemen'in tehdit ve uyarıları hakkındaki endişelerinin arttığını, bu uyarı ve saldırıların rejim başkanı İshak Herzog'un gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleşen ziyaret arifesinde artmasına dikkat çekti. Haris gazetesi de İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşması sonrasında ilişkileri pekiştirmeye çalıştığı bir sırada bu uyarıların geldiğine işaret ederek Yemen'in seyir füzeleri ve İHA'larının bir kısmının 2000 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Irak bölgesine ulaşabilecek güçte olduğunu yazdı.
Kremlin sözcüsü Peskov, Amerikan Başkanı Biden'in Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden'in Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım uygulamayı değerlendireceği yönündeki açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu tür yaptırımların Putin'e zarar veremeyeceğini ama siyasi açıdan da yıkıcı olacağını söyledi. Peskov, Putin ve Rusya'nın üst düzey yetkililerine şahsi yaptırımlarla hedef almaktan söz eden Amerikalı Kongre üyelerinin Rus yetkilisinin ülke dışında mal varlığı ve banka hesabına sahip olmasının yasa dışı olduğunu bilmediğini söyledi. Peskov bu nedenle olası yaptırımların Putin'in şahsi açısından acı verici olmayacağını da ama siyaseten yıkıcı olacağını belirtti. Kremlin sözcüsü geçmişte benzer haberler üzerine yaptığı açıklamada Putin'e yaptırım uygulanmasının Amerika ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürmesine yol açacağını söylemişti. Biden ise dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali halinde Amerikan askeri göndermeyi planlamadığını ancak Putin'e doğrudan yaptırım uygulamayı değerlendireceğini söyledi. Biden, Rusya tüm askerleriyle Ukrayna'ya girerse bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük işgal olur ve bu durum dünyayı değiştirir dedi. Gazetecilerin Putin'e yaptırım uygular mıydınız sorusuna da uygulardım yanıtını verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'dan talep ettikleri güvenlik garantileriyle ilgili bazı cevapları aldıklarını ancak bu yanıtın henüz istedikleri gibi yazılı bir şekilde gelmediğini söyledi. Gazetecilere konuşan Grushko, şimdiye dek sözlü olarak bazı yanıtlar aldık. Bekliyoruz, hafta bitmeden yazılı bir yanıt verecekleri yönünde söz verdiler. Bir sonraki aşama yanıt aldıktan sonra gerçekleşecek ifadesini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelerin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklediğini belirtti. Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıklaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekti. Lavrov, sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'in nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma dedi. Rusya'nın mevcut durumda eli kolu bağlı bir şekilde oturmayacağının altını çizen Lavrov, oluşan durumun bir dizi uluslararası belgede yer verilen eşit ve bölünmez güvenlik kavramlarıyla çeliştiğini vurguladı. Ukrayna krizinin ancak Minsk anlaşmalarının eksiksiz olarak uygulanması halinde çözülebileceğini kaydeden Lavrov, bu konuda başarının tek yolunun Kiev, Donetsk ve Luhansk arasında diyalog kurması olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Viyana görüşmeleri anlaşmaya varmak için zalimce yaptırımlar kaldırılması etrafında. Bazı medyanın İran ile Amerika arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve doğrudan görüşmelerin gerçekleşebileceğine dair haber vermesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün yaptığı konuşmada herhangi bir anlaşmanın anahtarının İran milletine karşı zalimce yaptırımların kaldırılmasından ibaret olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran milletine karşı zalimce yaptırımların kaldırılması için yeni tur görüşmeler Viyana'da yoğun şekilde devam etmekte ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve heyetlerin başkanları düzeyinde metin yazımına ilişkin oturumların başladığı bildiriliyor. Bu gelişmelere paralel olarak Amerika ile İran arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için doğrudan görüşme teklifi gibi bazı haberler ve açıklamalar da gelmeye başladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Salı günü televizyondan canlı olarak yayınlanan halka sesleniş programında Viyana görüşme süreciyle son gelişmeler ve İran'ın Amerika'nın doğrudan görüşme talebine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bu talebin yeni olmadığını ve bir süredir gündeme getirildiğini ancak şimdiye kadar Amerikalılarla görüşme gerçekleşmediğini söyledi. Nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve anlaşmaya varmak için herhangi bir yeni girişimden önce söylem ile eylemin örtüşmesi gerekiyor ve sadece bazı belli hedefler ve medya üzerinden etki yaratmak amacıyla daha ziyade gündeme getirilen açıklamalarla sırf bir yere varılamaz. Açıklama ve söylemler doğru eylemlerle birlikte güven getirir.
Nükleer anlaşma deneyimi Amerikalıların söylem ve eylemleri arasında fark olduğunu gösteriyor. Obama dönemindeki Amerika 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzaladı ancak Trump dönemindeki Amerika hükümetinin yükümlülüklerini göz ardı ederek 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilerek İran milletine karşı yeniden yaptırımları getirdi. Güven ortamı yaratmak için Amerika başta olmak üzere nükleer anlaşma taraflarının söylem ve eylemlerinin örtüşmesiyle anlamlı ilişki vardır. Bu güven seviyesi İran İslam Cumhuriyeti tarafından doğrulanıp onaylanması halinde Viyana'da iyi ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için bir sonraki adımların atılması üzerine odaklanabilir. Viyana'daki görüşmeler şimdiki durumda İran İslam Cumhuriyeti için Amerika ile iletişim ve temas kalanının sadece yazışma ve mesaj takası yolu ile gerçekleşebilecek seviyededir. Doğrudan görüşmelerden bir kazanım ve getirisi olup ve iyi bir anlaşma sağlanması ile sonuçlanabileceğinden emin olunmadığı sürece İran için doğrudan görüşmeye ihtiyaç olmayacaktır. Bu şartlarda Amerikan tarafından İran ile Viyana'da doğrudan görüşme önerisi hakkında İran İslam Cumhuriyeti tarafından şimdilik yeni bir karar alınmış değildir. İran, diyalog için diyalog peşinde değil ve İran milletine zalimce yaptırımların kaldırılması için gerçek irade ortaya konulmadı ve İran'ın ekonomik menfaatlerinin temini amacıyla güvence verilmeden ve doğrulama yapılmadan Viyana görüşmelerinin mevcut noktasına bir değişiklik olmayacaktır. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin ifade ettiği gibi şimdiye kadar Viyana'da Amerikan heyetiyle iletişim sadece gayri resmi yazışmalarda olmuştur ve bu yöntem iyi bir anlaşmaya varılması halinde başka yöntemlerle değiştirilebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa ve Amerika liderlerinin Ukrayna konusunda sanal zirvesi etrafında. Rusya ile Batı arasında Ukrayna üzerinden siyasi gerilim devam ederken Batılı ülkelerin liderleri sanal zirvede bir araya geldiler. Almanya Başbakanı Pazartesi günü, Amerikan Başkanı, Fransa ve Polonya Cumhurbaşkanları, İngiltere ve İtalya Başbakanları, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyon Başkanı ve NATO Genel Sekreterinin katılımıyla Ukrayna gündemiyle düzenlenen sanal zirveyi ev sahipliği yaptı. Toplantının sonuç bildirisinde zirveye katılanların Rus güçlerinin yoğun şekilde hareketliliği ve bu girişimlerinden kaynaklanan gerilimden ciddi şekilde endişe duyduklarını dile getirerek Rusya'nın eylemlerinin takip edilmesi konusunda görüş birliği içinde olduklarını deklare ettiler. Bu ülkelerin liderleri bununla birlikte Moskova tarafından gerilimin hafifletilmesi için adımlar atılmasını isteyerek Avrupa'da güvenlik meselelerinin müzakere yoluyla çözüme kavuşması üzerinde mutabık kalıp Fransa ve Almanya'nın çabaları dahil diplomatik çabaları sürmesi için hazır olduklarına vurgu yaptılar. Batılı ülkeler Ukrayna sınırlarına askeri yığınak yapan Rusya'nın bu ülkeye saldırmak istediğini iddia ederken Moskova, bu ülke toprakları içinde askeri hareketlenme ve sevkiyatın Rusya'nın egemenlik hakkının bir parçası olduğunu ve diğer ülkeleri ilgilendirmediğini bildiriyor. Öte yandan haber kaynakları Ukrayna'nın binlerce askeri muhalefetin kontrolü altında olan ülkenin doğu bölgelerinde yakın noktalara konuşlandırdığını bildiriyor. Bu tür haberlerin yayınlanmasının ardından Rusya ile Ukrayna arasında askeri çatışmanın yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Amerika ve NATO'daki müttefikleri bir yandan Ukrayna'ya yoğun şekilde silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yaparken Ukrayna'ya askeri güç göndermeye hazır olduğundan söz etmelerine yol açmıştır.
Bu doğrultuda Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby pazartesi günü yaptığı açıklamada 8500 Amerikan askerinin teyakkuzda geçirildiğini duyurdu. Kirby'nin sözlerine göre Amerika, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO mukabele gücünün aktif hale getirmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin de Başkan Joe Biden'in talebi üzerine Amerikan güçlerinin sevkiyatı için teyakkuz talimatı verdi. Kirby sözlerinin devamında askerlerin gönderilmesi için daha nihai kararın verilmediğini kaydetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson de Rusya'ya karşı Ukrayna konusunda baskıyı artırmak için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kanlı ve acı verici olacağını, Çeçen'de yaşananların benzerinin Ukrayna'da da vuku bulabileceğini söyledi. Ancak karşı tarafta ise Batılıların Rusya'ya karşı psikolojik savaş yürütmek ve gerilime sebebiyet vermekle suçluyorlar. Beyaz Saray pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington'un Doğu Avrupa ülkelerine askeri yardımlarına işaretle Amerika ve NATO'yu Ukrayna krizine derinleştirmekle suçladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO ve Amerikan duyguları sömürmek ve bazı belli eylemleriyle gerilimi tırmandırdığını işaretle Ukrayna askerleri, Moskova destekli muhaliflere saldırı olasılığının büyük olduğunu ifade ederken, bunun için Putin'in ülkeyi korumak için gereken tedbirleri almakta olduğunu vurguladı. Gelinen aşamada Ukrayna krizi, Rusya ile Amerika liderliğindeki NATO arasında gerilim ve kriz odağı haline gelmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, taraflar İran halkına yönelik baskıcı yaptırımları kaldırmaya hazırlanırsa herhangi bir anlaşmaya yer olacaktır dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı bir açıklamada ziyaretlerin ve ülke yetkilileriyle görüşmelerin ürünü ülke menfaatlerini ve her alanda kalkınmayı sağlamak olması gerekir ve başarı olmadan gülümsemenin de hiçbir faydası yoktur dedi değerli dinleyicilerimiz. Bilindiği üzere son günlerde Viyana'da İran'ın nükleer müzakereleri hararetli bir şekilde devam etmektedir. Nihai bir anlaşmaya varma yolunda herkes merakla medya çevrelerini ve haberlerini izlerken yetkililerin de bu açıklamaları, bu tür açıklamaları dikkat çekici. Biz de bugün sohbetimizde hem bu müzakereleri hem de İran'a yönelik uygulanan bu yaptırımların sonucunu kısaca gözden geçirmeye çalışacağız uzman konuğumuzla. Sayın Aziz Şek bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Aziz Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz birkaç senedir İran'a yönelik uygulanan bu zalimane yaptırımlar hala etkisini ister İran halkının yaşamı üzerinde olsun veya İran toplumu üzerinde bırakmış ve şimdi de İran'ın yetkilileri Viyana'da görüşmeleri sürdürüyorlar. Özellikle nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımların tamamen kaldırılması yönünde bir takım çabalar sarf edilmiş, adımlar atılmış. Şimdi siz yaşanan bu süreci genel olarak nasıl görüyorsunuz efendim? Yani İran ve karşı tarafındaki Batı bloğu ile Amerika'nın tutumlarını son günlerde siz nasıl buldunuz efendim?
Efendim tekrar teşekkür ederim. Şöyle ki müzakere iyidir. Tabii müzakerelerin olması özellikle İran toplumunun menfaatinedir. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi bu zalimane yaklaşımlar uzunca bir süredir mazlum İran halkının çok büyük sıkıntılar çekmesine neden olmaktadır. Bu bir vakıa. Şimdi İran tabii bu anlamda sürekli de müzakerelerden taraf oldu, müzakere yapma tarafı oldu. Ve gerçekten de çözüm üretmek odaklı da yaklaştı konuya. Ancak Batı blokuna gelince, Batı bloku burada da bir şey belirtmek istiyorum. Özellikle şahsımın da Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri de şunu görüyorum. Avrupa ülkeleri daha olumlu yaklaşıyorlar. Yani genel olarak İran'la ilişkilerin normalleşmesine ve müzakerelerin derinleşmesine çok daha olumlu bakıyorlar. Ancak Amerika tabiri caizse mahalle kabadayısı edasıyla her yerde olduğu gibi burada da bu konuyu baltalıyor veya kendi menfaatine dönük veya çıkarlarına dönük belki de bir adım ötesinde genel olarak Orta Doğu politikasına dönük olarak suistimal etmek istiyor. Bu anlamda ben başta Amerika'yı samim bulmuyorum ve Avrupa ülkelerinde son itibariyle Amerika'nın çok dışında hareket edememeleri nedeniyle onların da çok böyle eli açık değil diyeyim bu konuda öyle tabiri caizse. Ancak müzakerelerin olması ve ilerlemesi bir umut yaratıyor. Şöyle ki mesela ben şu anda İran'da da uzunca süreler kalıyorum. Halkta da bir umut, bir beklenti oluştu. Ben de umut ediyorum ki müzakereler bu sefer en azından bir şekilde daha olumlu ilerler. Çok çabucak sonuç beklemek de yanlış olur. Çünkü sonuç itibariyle bir şey gibi, bunu bir satranç gibi düşünelim. Özellikle Batı tarafı hakkı olmadığı halde bir takım kazanımlar edinmek istiyor. İran'da da yöneticilerimiz bu konuda şeyler, yani iyi tavırlar alıyor, iyi pozisyonlar alıyorlar. Umut ediyorum iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bundan iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.
Anladım. Efendim şimdi bu müzakereler sürecinde siz Rusya ve Çin'in de İran'la ilgili olan siyasetlerini ve tutumlarını muhakkak izlemişsinizdir. Şimdi kimi çevreler bu müzakere ve aslında nihai bir anlaşma sağlanırsa bu anlaşmanın Rusya ve Çin'in zararına olacak şeklinde bazı havalar estirmeye başlıyorlar. Yani bir tür bir engel oluşsun diye bu anlaşmanın önünde. Siz Rusya ve Çin'in İran'la ilgili ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? Anlaşma sağlanırsa bile bunların tutumlarında herhangi bir değişiklik yaşanacak mı sizce?
Ben konuyu o kadar agresif düşünmüyorum açıkçası. Doğrudur bu uzun süre süren İran üzerindeki baskılar, efendime söyleyeyim, Rusya ve Çin'in daha kolay bazı kazanımlara ulaşmasına neden olmuştur. Bu bir vakıa. Ancak öte taraftan Şöyle düşünelim, mesela ticari bağlantılar veya herhangi diğer bağlantılarda Rusya ve Çin de çok elleri açık değil. Örneğin bazı banka ilişkileri vesaire, mal gönderimleri falan, onlar da elleri kolları bağlı kalıyor. Uluslararası bazı yaptırımlar veya kanunlar, kurallar Amerika tarafından konmuş. Bu yüzden onların da eli açık değil. Ben Rusya'nın ve Çin'in çok muhalif olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Rusya'nın ve Çin'in de bu konuda bana göre, yani onlar tabii muhakkak bunlar hesap kitaplarını yapıyor ama İran'la Batı arasındaki bir anlaşmanın Rusya ve Çin'in de uzun mesafede çok yararına olacağını düşünüyorum. Onların da bunu düşündüklerinden eminim. Ancak tabii yani uluslararası politika, ilişkiler vesaire, onlar kendi menfaatlerine olacak bazı pozisyonlar almak isterler. Bu da doğaldır. Bunu çok yatsımamak gerekiyor. Ama sonuçta onların da yararına olacağını, bu ilişkilerin düzelmesinin Batı'yla onların da yararına olacağını düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak, şimdi İran'ın bölgesel ilişkiler çerçevesinde bazı sıkıntılar yaşadığını siz de biliyorsunuz. Mesela komşu ülkelerle ilgili bu yaptırımlardan dolayı para aktarım, hesap işlemleri falan biraz sıkıntıyla karşılaştı. Bu bölgesel anlamda İran'ı veya komşu ülkelerini nasıl etkiler sizce bu nihai anlaşma?
Çok şahane şeyler olur, çok güzel şeyler olur. Bakın, uzun süredir bu son senelerde işte Trump döneminde başlayan ve halen de sürmekte olan bu ağır baskılar İran'da üretim araçlarının çok daha aktif hale gelmesine sebep oldu. Bazı sektörleri gözlemliyorum. Çok üretim kaliteleri arttı. Efendime söyleyeyim, çok güzel işler çıkmaya başladı ki bunu biraz da şöyle görmek lazım. İran tarihi derinliği olan, üretim kültürü olan, ticaret kültürü olan bir toplum. Bu anlamda bu komşularla ilişkiler, diyelim anlaşmalar olumlu şekilde ilerlerse İran çok ciddi ihracat yapabilir bu ülkelere. Şu anki bu baskılar, bu gerçekten ağır baskılar İran'ın elini kolunu bağlamaktadır. Çünkü İran'da bazı avantajlar, işte enerjinin ucuz olması vesaire ve İran halkının gerçekten üretken olması çok ciddi, şu anda gerçekten çok önemli sektörlerde bayağı bir ilerleme var. Son birkaç yılda bunu net olarak gözlemliyorum. Ve İran için ihracat kapıları açılacaktır. Ve bu bankacı sistemi vesaire, para transferleri, hatta mal transferleri rahat olursa bu İran'ın çok çok büyük yararına olacak bir konudur. Bunu da böyle belirtmek istiyorum.
Peki. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için efendim.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuz Sayın Aziz Şek idi. Bugünkü röportajımızda İran'ın nükleer müzakereleriyle ilgili kısaca görüşler ve analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde UNICEF'ten bir yetkilinin Afganistan'da 1 milyondan fazla çocuğun aç olduğunu belirterek Afganistan'a acil yardım çağrısında bulunması, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Lübnan temsilcisi İhsan Atayan'ın Suudi İttifakı'nın Yemen halkına yönelik barbarca saldırılarını şiddetle kanadıklarını açıklaması gibi haberleri yer verirken, Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkeye uygulanan sert yaptırımları eleştirerek Suriye halkının ekonomik terörizme maruz kaldığını belirtti. El Meyadi'nin bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, pazartesi günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Suriye halkına sert batı yaptırımlarının uygulanmasına atıfta bulunarak, zorlayıcı tedbirlerin Suriye vatandaşlarını hedef alan ekonomik terörizme dönüşeceğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu zorlayıcı tedbirlerin Suriye vatandaşlarının yaşam, sağlık, eğitim ve her türlü gelişme hakkını hedef aldığını belirtti. Bilindiği üzere Avrupa Birliği ve Amerika teröristleri destekleme doğrultusunda 2011'den beri Suriye'yi çeşitli yaptırımlarla hedef almaktadır. Sezar yasası 2019'da Amerikan Kongresi tarafından onaylandı. Yasa kapsamında Amerikan hükümeti Suriye'deki kurumlar ve bireylere sert yaptırımlar uygulayarak onları zor durumda bıraktı. Bu yaptırımlar arasında petrol ithalatının kısıtlanması veya yasaklanması ve Suriye Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği'ndeki varlıklarını bloke edilmesi yer alıyor.
İtilat Gazetesi'nde Tahran ili İslami Propaganda Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hücetül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi'nin bu sene 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'nün halkın coşkulu katılımı ile düzenleneceğini vurgulaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün omikron varyantının koronanın sonu olmadığını duyurması gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde İran ve Irak arasında sağlık turizmi alanında işbirliği anlaşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Kızılay Cemiyetleri sağlık turizmi alanında işbirliği anlaşması imzaladı. İran'ın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile Bağdat'taki Irak Kızılay Cemiyeti Başkanı Yasin Ahmet Abbas arasında imzalanan mutabakat zaptına göre iki ülke ilaç, tıbbi malzeme üretimi ve ihracatı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri alanında işbirliği yapacak. İran Kızılay'ına bağlı hac ve ziyaret merkezinin Kutsal Kerbela, Necef, Kazmayn ve Samarra şehirlerinde ihtiyaç duyduğu kliniklere sağlık hizmeti vermek ve Irak Kızılay'ı tarafından tanıtılan Iraklı hastaların kabul ve tedavisinde işbirliği yapmak, İran İslam Cumhuriyeti'nde tedavileri için kendilerine rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması, karşılıklı işbirliğinin yanı sıra ilaç, tıbbi malzeme ve teçhizat üretimi ve ihracatı ve aşılama alanı gerekli tedbirlerin alınması, İran ve Irak Kızılay Cemiyetleri arasında varılan en önemli anlaşmalar arasında yer alıyor.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Bahreyn'de kadınlara yönelik hak ihlallerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bir insan hakları örgütü Bahreyn'deki kadınlara yönelik yaygın hak ihlalleri ve ayrımcılığı eleştirdi. El Kudüs El Arabi'nin bildirdiğine göre Bahreyn'deki Amerikan Demokrasi ve İnsan Hakları Örgütü yayınladığı raporda Bahreyn'de kadınlara yönelik yasaların ayrımcı olduğunu kaydederek ülkede kadın haklarıyla ilgilenen örgütlerin tüm örtbas etme girişimlerine rağmen bu ülkede kadın haklarıyla ilgili acil reformların hayata geçirilmediğinin anlaşıldığını vurguladı. Söz konusu raporda birçok Bahreynli annenin çocuklarına hala vatandaşlık alamadığı, bu da birçok çocuğun vatandaşlık haklarından yoksun olduğu ve temel haklara sahip olmadığı anlamına geldiği vurgulandı. İnsan Hakları Örgütü raporun devamında Bahreyn'de kamu ve özel sektörde ücretler açısından cinsiyet ayrımcılığının devam ettiği ve kadınların siyasete katılım haklarının sınırlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Bahreyn 14 Şubat 2011'den bu yana halife rejimine karşı bir halk kıyamına sahne olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'deyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tonder, İran'ın hovercraft yapımında gücünün simgesi.
Değerli dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanımlarını sizlerle paylaştığımız bir başka bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün İslami İran Donanması'nın bir başka önemli kazanımını sizlere tanıtmak istiyoruz.
Kuzeyinde ve güneyinde uzun sahillere bulunan ve ayrıca Fars Körfezi gibi jeostratejik önemi büyük olan bir bölgede yer alan İran İslam Cumhuriyeti için deniz kuvvetleri ülkenin milli güvenliği ve iktidarı bakımından büyük önem arz ediyor. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti deniz kuvvetleri komutanlığı Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde güvenliği temin etmek için modern ve yeni teçhizata ve silahlara ihtiyaç duyuyor. Deniz kuvvetlerinde etkili ve önemli teçhizattan biri ise hovercraft ya da Türkçe adıyla hava yastıklı teknedir.
Hovercraft altındaki hava ile dolu yastıkların sayesinde deniz yüzeyinden çok az bir yükseklikte hareket ediyor ve böylece suyun sürtünme kuvvetinden kurtularak üst kısmında yerleştirilen pervaneli bir motorla ileriye doğru hareket ediyor. Sonuçta hovercraft'ın denizde hareket hızı diğer deniz taşıtlarına kıyasla 2-3 kat fazladır. Öte yandan hovercraft denizde olduğu gibi karada da herhangi bir ciddi engel olmadığı takdirde hareket edebiliyor. Buna göre hovercraft diğer deniz taşıtlarından farklı olarak iskele veya limana ihtiyaç duymuyor ve böylece denizde ve karada kullanılan bir taşıt olarak deniz operasyonlarında karaya çıkarma yapmak için çok etkili bir taşıt sayılıyor.
Uzun sahil şeridi bulunan ve sahillere boyunca sığ suların bol olduğu İran için hovercraft'tan bir filoya sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede İran savunma sanayileri uzmanları son yıllarda aralarında Tonder hovercraft'ının da yer aldı, çeşitli kategorilerde hovercraft tasarımı ve yapımı ile İran'ın karada ve denizde hareket edebilen bu taşıtı tasarlayan ve yapımını gerçekleştiren seyrek sayıda ülkelerin arasına yerleştirmeyi başardı.
Bundan yaklaşık 9 yıl önce Savunma Dönem Bakanı General Ahmet Vahidi'nin katıldığı törende İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdiği Tonder Hovercraft'ı ilk kez Bandar Abbas Liman kentinde görücüye çıktı. Törende bir konuşma yapan General Vahidi, Savunma Bakanlığı'na bağlı savunma sanayileri uzmanları Tonder Hovercraft'ını yaptırım şartları altında tasarlamak ve yapımını gerçekleştirmekle deniz sanayide kendimize yeter hale gelme doğrultusunda büyük adım attıklarını belirtti.
Denizde, karada ve bataklıklarda hareket kabiliyeti olan Tonder Hovercraft'ın yapımı İsfahan Uçak Sanayi'nde gerçekleşti ve deniz ve karada düzenlenen operasyonlarda kullanılmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. General Vahidi, İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak üzere askeri yeteneklerine geliştirmek, bölgede güvenliği temin etmek ve dost ve komşu ülkelere bu yönde yardımcı olmak Tondar Hovercraft'ın yapım amaçları olduğunu belirtti. General Vahidi, savunma sanayileri uzmanları Tondar Hovercraft'ın tasarım ve yapımını gerçekleştirerek sadece ülkenin ilk askeri hovercraft'ını üretmediklerine bu çalışmada gelenekçilikleri ve yaratıcılığı ile hovercraft'ın mekanik, elektronik, hidrolik, elektrik ve yakıt sistemlerini geliştirdiklerini vurguladı. Şimdi ise İran bu teknolojiye sahip olan 5 ülkeden biridir ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra başka ülkelere de çeşitli kategorilerde hovercraft ihraç edebilecek güce kavuşmuştur.
Tondar Hovercraft'ı İngiltere'nin SRN-6 Hovercraft'ı örnek alınarak İsfahan Uçak Sanayi'de üretildi. Tondar Hovercraft'ı çeşitli füze sistemlerini ve İHA'ları taşıyabilen ve askeri alanın dışında sivil alanlarda da hizmet verebilen bir hovercraft türüdür. Sahillerde düşman hedeflerine hızlı taarruz, sahile askeri ve teçhizat indirme operasyonu, sığ sularda teknelerin ve diğer deniz taşıtlarının ulaşamadığı bölgelerde devriye ve keşif operasyonu Tondar Hovercraft'ının bazı kabiliyetleridir.
Tahran Radyosu.
Tondar Hovercraft'ı askeri ve ticari olmak üzere iki farklı modelde üretiliyor. Tondar, bu hovercraft'ın askeri modeline verilen addır. Sahil devriye, komuta gemisi, deniz ve karada savunma ve taarruz amaçlı keşif operasyonu, asimetrik savunma operasyonu, adalara ve kıyılara destek ve lojistik amaçlı askeri ve teçhizat taşıma operasyonu, deniz ambulansı ve arama kurtarma operasyonu Tondar Hovercraft'ın bazı kullanım alanlarıdır. Bataklık, kutsal, kamışlık, sığ sular gibi ulaşılması ve aşılması zor olan alanlarda operasyon yapmak ve sığ sularda mayın döşenen alanları aşmak bu Hovercraft'ın diğer bazı yetenekleridir.
Tondar Hovercraft'ı üzerinde Savunma Bakanlığı'na bağlı savunma sanayilerin ürünü olan çeşitli roketleri ve füzeleri ve İHA'ları yerleştirerek kullanmak mümkün. Sivil alana gelince yolcu taşımacılığı, iskelesi olmayan bölgelere yük taşımak, Kızılay Cemiyeti'nin sel ve diğer afetlerden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmasına destek vermek, balıkçılık faaliyetlerini ve balıkçı tekneleri denetlemek, Tondar Hovercraft'ının sivil ve ticari alanlarda sunduğu bazı hizmetlerdir.
Tondar Hovercraft'ı yaklaşık 11 ton ağırlığında, 17 metre uzunluğunda, 7 metre eninde ve 6 metre yüksekliğindedir ve saatte 90 kilometre hız yaparak 270 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilmektedir. Tondar Hovercraft'ı 60 deniz piyadesine taşıyarak karaya indirebilir. Bu hovercraft'ın gövdesinin yapımında metal ve metal olmayan bileşenler kullanılmıştır. Hovercraft'ın esas görevi herhangi bir deniz, kara taarruzu sırasında deniz piyadelerini taşımaktır. Zira gemilere nazaran daha hızlıdır ve ayrıca sahilde de görevini rahatlıkla sürdürebilmektedir. Nitekim hovercraft'ın operasyona katılan askerlere destek ateşi sağlaması da zaruridir. Bu yüzden Tondar Hovercraft'ı roket atar sistemleriyle donatılmıştır. 107 milimetrelik roketlerle donatılan Tondar Hovercraft'ı sahilde yer alan düşman hedeflerine ateş edebiliyor.
Tondar Hovercraft'ı yerli roketleri ateşleme yeteneğinin yanı sıra bir de keşif operasyonlarında da yüksek kabiliyete sahiptir. Zira bu hovercraft taşıdığı İHA'ları kullanarak keşif ve taarruz operasyonlarına katılabilir. İran donanması keşif, taarruz ve elektronik savaş olmak üzere 3 kategoride İHA'ları vardır ve bu İHA'ların Tonder hovercraft'ı gibi hovercraft'lara katılması operasyon yapan güçlerin operasyon kabiliyetini arttırır.
Başta Tonder hovercraft olmak üzere İran yapımı hovercraft'ların keşif, taarruz ve elektronik savaş kategorilerindeki İHA'larla donatılması ve yine düşmana darbe vurmak üzere roket ve füzelerle donatılması bu deniz taşıtına oldukça etkili bir deniz taşıtına dönüştürüyor. Nitekim Tonder hovercraft'ların düşman füzelerine karşı kruz füzeleriyle donatılması vurucu gücünü daha da artırıyor. Bu füzeler düşman gemilerini avlamak için çok etkili silahlar sayılıyor. Tonder hovercraft'ında kullanılan füzeler hovercraft'ın radar sistemiyle yönlendirilerek hem menzili hem imha gücü artırılıyor. Bu hovercraft'ın taşıdığı ve düşman gemilerine karşı kullanılan füzelerin yüksek isabet gücü ve hızı hovercraft'ın ateş ettikten sonra hızla yer değiştirmesiyle birleşince düşman gemilerine imha etme yeteneğini artırıyor.
Tonder hovercraft'ının bir başka özelliği yüksek kamuflaj yeteneğidir. Hovercraft'lar genellikle sahilde ve karada operasyon yapmak üzere imal ediliyor. Eğer İran kıyılarına şöyle bir göz atacak olursak, Tonder hovercraft'ına saklanabileceği birçok yerin bulunduğu noktanın varlığı ve böylece hovercraft'a düşmana karşı gafil avlama operasyonu yapma yeteneği kazandırdığı anlaşılır. Gerçekte Tonder hovercraft'ı herhangi bir noktadan kısa bir süreliğine çıkıp düşman gemisini, kruz füzesini fırlattıktan sonra tekrar saklanma yeteneğine sahiptir. Bu yüzden bu hovercraft asimetrik savaş taktiklerini uygulamak için birebir sayılır.
Muhterem dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanımlarını sizlerle paylaştığımız bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsi.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Siyonist elebaşının Türkiye ziyareti,
Türkiye'nin Suriye topraklarındaki operasyonu
ve İstanbul'a ağır kar yağışı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler Türkiye'nin ırkçı rejim İsrail'le ilişkileri tekrar gündemine aldığını gösteriyor. Siyonist rejim ile Fars Körfezi'nin gerici Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi meselesi son yıllarda Filistin konusu ile bağlantı olarak yaşanan son olaylardan biri şeklinde değerlendirilmelidir. Bu yüzden bölge halkları ırkçı rejim İsrail ile ilişkilerin kuyrulması bağlamında bölge ülkelerinin çalışmalarını şüphe ve endişeyle izliyorlar. Hiç şüphesiz bölge ülkeleri arasında Türkiye, Siyonist rejimiyle ilişki kurmaya çalışan en önemli ülkelerden biridir. Bu yüzden Erdoğan hükümeti öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ile ilişkileri kurmaya çalışıyor. Fakat bundan önce Türkiye hükümeti Abu Dhabi ve Riyad'ı bu ülkede darbe yapmaya çalışmakla suçlamıştı.
Son iki ayda da Ankara yetkilileri Arap mevkidaşlarıyla Abu Dhabi ve Riyad'daki görüşmelerde fazla bir başarı elde edemediler. Görünüşe göre Arap hükümetleri Ankara yetkilileri ve Cumhurbaşkanı'na ırkçı rejimiyle ilişkileri normalleştirmek gibi ön koşullar belirlemişlerdir. Bu şartlar Ankara yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan yetkilileriyle görüşmelerden eli boş dönmelerine sebep olmuştur. Tabii ki Fars Körfezi'nin gerici Arap ülkelerinin bu davranışı Türkiye hükümeti ve halkı için ciddi şekilde aşağılayıcı bir tutum sayılıyor. Birçok uzmana göre Türkiye halkının geçim ve mali sıkıntılardan kaynaklanan Ankara yetkililerin çaresizliklerinden dolayı başta Fars Körfezi kıyısı, Arap ülkeleri ve Siyonist rejim olmak üzere bölgesel yönetimlerle işbirliğini ilişkin mecburiyetinden kaynaklanan yanlış davranışları ve çalışmaları adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmak durumudur. Mevcut şartlarda Türkiye'nin İsrail rejimiyle işbirliği siyasetleri Erdoğan hükümetinin günümüzdeki hatalarından sayılıyor.
Görünüşe göre Ankara yetkilileri Filistin meselesini Dağlı Karabağ meselesi gibi bakıyorlar. Aslında gelişen olaylar Türkiye çıkarları ile örtüştüğü müddetçe yaşanan gelişmelerde Müslüman tarafını destekliyor. Türkiye hükümeti çeşitli siyasi ve sosyal boyutlardaki çıkarları nedeniyle Filistin meselesine özen göstermiştir. Hiç şüphesiz Filistin meselesi İslam dünyası meselesi olduğu için önemlidir ve dünyada İslam dünyasının lideri olduğunu iddia eden her ülke bu uzun süren sorunu çözmeye çalışmıştır. Fakat bu arada her zaman bölgenin kriz şartlarını kendi lehine kullanmaya çalışan Erdoğan hükümeti şimdi bizzat kriz ile karşı karşıya gelince Siyonist rejimin durumunu kendi çıkarları uğruna kullanmaya çalışıyor. Her halükarda iki tarafın ilişkileri tekrar başlama bağlamındaki çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yitzhak Herzog ile telefon görüşmesinin ardından yakında Siyonist rejim Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Alınan haberlere göre Siyonist rejim yetkilileri Erdoğan'ın işgalci rejimin Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz boru hattı inşaat önerisine tepki olarak açıkça bu alandaki herhangi bir ilerleme İsrail rejiminin iki müttefiki olan Yunanistan ve Kıbrıs ile stratejik ilişkiler pahasına olmayacağını duyurdular. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında uzmanımız Sayın Doktor Abdurrahman Şad'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye, İsrail'i ilk kabul eden ve ilk tanıyan ülkelerden Menderes zamanında. İsrail'i kabul ederken anlaştılar. Anlaşma maddelerinde birisi de sizi kabul ediyoruz fakat Cumhuriyet konusunda Kürtlerle yaptığımız bir anlaşma vardı. Milli mücadelede bizimle beraber olacaklar fakat savaştan sonra iki milletli devlet kuracağız. Bir nevi federasyon gibi. Ve arkasında Atatürk meclisi feshediyor. Bir taslak anayasa yapılıyor. O taslak anayasada bu federasyon meselesi konuluyor. Fakat bazı ittihatçılar, İttihat ve Terakki mensupları buna rıza göstermiyor. O diyor ki gelişen Fransız akımı, milliyetçilik akımı nedeniyle biz Türkçülüğü öne çıkaracağız ve onları devre dışı bırakacağız diyorlar. Şu ara Kürtleri çıkarıyorlar. Ataman Meclisi kuruyorlar ve Kürtleri yok sayıyorlar. Bunun üzerine Kürtler razı olmuyor. Kendi haklarını istiyor. Şeyh Said Siyamı vesaire. Bundan Türk yöneticileri çok korkuyor. Diyor ki İsrail'e ben seni kabul ediyorum, beraber olacağız fakat Kürdistan'ı tanımama şartıyla. O madde koruyor dışişleri arşivinde vardır bu. Ve bu sürekli bu birliktelik devam etmiştir. Erdoğan zamanında da ambargo vesaire şeyler görünümde oldu ama alttan hep birliktelik oldu. Filistinlerden yana gibi göstermelik işte şöyle bazı şeyler yapılıyor fakat alttan yine maalesef İsrail ile ilişkiler devam etti. Suudi Arabistan gibi. Zahiren bu İsrail'den İsrail'e karşı Mekke hutbelerinde, Medine hutbelerinde İsrail halinde şeyler söyleniyor fakat artık bir birliktelik söz konusu. Maalesef bu çifte standartlık, dertlik bölge ülkelerinde vardır ve Türkiye'de bu var. Yani biz gerçi İslami kesimin Erdoğan'dan beklediği farklıydı. Yani fiili bir destek ve gerçek bir tutum almasıydı.
Sayın Doktor Abdurrahman Şad'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki operasyonu devam ederken her geçen gün bu saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı da artmaya başladı. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki saldırıları ve operasyonları Suriye hükümeti ve halkına ciddi iktisadi ve beşeri hasar ve kayba yol açarken Türkiye yönetimi içinde eşine ender rastlanır krizler ve sorunlara sebebiyet vermiştir. Aslında Türkiye'de ekonomik kriz, işsizlik krizi, yüksek enflasyon, TL'nin sürekli değer kaybetmesi gibi krizler ve sorunlar Erdoğan yönetiminin militarist politikası ve komşu ülkelerdeki saldırı ve operasyonlarından kaynaklanıyor. Suriye'deki iç kriz ve Şam yönetimiyle teröristler arasında çatışma başlamadan önce Türkiye yönetimi bu komşu ülkedeki durumu kullanarak Suriye topraklarında teröristlerle mücadele gerekçesiyle yasa dışı operasyon başlattı. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığı ve saldırıları sürekli bu ülke halkı, hükümeti ve uluslararası camia tarafından kınanmış ve protesto edilmiştir. Hatta Türkiye içinde muhalefet partili liderleri ve çeşitli halk kesimleri Ankara yönetiminin Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerin topraklarındaki askeri varlığı ve saldırılarının bu ülke halkı ve hükümetinin aleyhine ve zararına olduğunu bildirmiştir. Bu bağlamda Erdoğan yönetimine yakın sayılan birçok isim bile Türkiye'nin Suriye topraklarındaki savaşın uzun soluklu savaşa dönüşebileceği ve gelecekte Türkiye'nin ardı arkası kesilmeyen krizlere sürüklenebileceği hakkında uyarıda bulunmuşlardır.
Ankara yönetimi bilindiği üzere ilk başta PKK ile mücadele gerekçesiyle Suriye ve Irak topraklarına girdi. Ancak girilen noktada aynı gerekçeyle bu iki ülkedeki varlığını askeri üsler kurmakla daimi hale getirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak gibi komşu ülkelere topraklarının işgali ile ilgili olarak TSK zaman zaman çeşitli bahanelerle açıklamalar yaparak PKK'ya yönelik operasyon ve kayıpları hakkında bilgi paylaşıyor. TSK tarafından son yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki yeni operasyonda 18 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu hususta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Cuma günü yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK'nın roketli saldırısına yanıt vererek 18 örgüt mensubunu öldürdüğünü söyledi.
Türkiye Savunma Bakanlığı'nın yeni açıklaması Ankara yetkililerinin Suriye ve Irak topraklarından çekilme niyetinde olmadıklarını gösteriyor. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Şam yönetimi ve Suriye halkının üstün askeri güç ile Türk askerlerini kendi topraklarından çıkarmak veya konuyu uluslararası örgütler nezdinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi örgütlerin baskısı altında takip etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki operasyonu devam ederken her geçen gün bu saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı artıyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki saldırıları ve operasyonları Suriye hükümeti ve halkına ciddi iktisadi ve beşeri hasar ve kayba yol açarken Türkiye yönetimi içinde eşine ender rastlanır krizler ve sorunlara sebebiyet vermiştir. Aslında Türkiye'de ekonomik kriz, işsizlik krizi, yüksek enflasyon, TL'nin sürekli değer kaybetmesi gibi krizler ve sorunlar Erdoğan yönetiminin militarist politikası ve komşu ülkelerdeki saldırı ve operasyonlarından kaynaklanıyor.
Tahran Radyosu.
Ve son olarak geçtiğimiz hafta İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte bazı bölgelerde 85 santimetreye kar ölçülürken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yağan karı afet yağışı olarak nitelendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken Mega Kent'ten afeti andıran görüntüler kameralara yansıdı. İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken trafiğin durma noktasına geldi. Yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyorlar. Yoğun kar yağışı TEM otoyolunda da etkili oldu.
TEM otoyolu Gölkaya Gişeler mevkisinde tırın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazanın ardından kapatılan Ankara-İstanbul yönü tek şeritten ulaşıma açıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ardı ardına kaza haberleri gelmeye başladı. Düzce TEM otoyolu Gölyaka Gişeler mevkisinde yoldaki bir tırın kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 30 araç birbirine girdi. Daha sonra zincirleme kazaya karışan araç sayısının 36 olduğu öğrenildi. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken bölgeye karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Edinilen bilgiye göre kazada yaralanan 25 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şia mezhebinde Mehdilik inancının umut verici olduğunu belirterek, onun Şii toplumlarda parlak bir ışık olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Şii toplumu sadece geçmişteki önemli olaylara bel bağlamaz. geleceğe de bakar. Şia inancına göre Mehdilik meselesine inanan biri en zor şartlarda kalbini umuttan boşaltmaz ve umut alevleri her zaman vardır. Bu karanlık dönemin, bu zulüm döneminin, bu haksız ve batılların sultan döneminin geçeceğini biliyor. Bu ise bu düşüncenin en önemli eserleri ve sonuçlarıdır. Tabii ki Şia'nın Mehdilik konusundaki inancı bununla kısıtlanmıyor. Onun nimetiyle kullar rızıklandırıldı. Varlığıyla yer ve gök kuruldu. Mehdilik inancı meselesi böyle bir inançtır. Bu yanan alev, bu parlak ışık Şii toplumlarında geçen asırlar boyunca vardı ve aynı şekilde var olacaktır. Ve inşallah bekleyenlerin bekleyiş dönemi sona erecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.